Ayrım 9.
15 dakika kadar daha aynanın karşısında dikildikten sonra onları dar merdivenlerden bir kat aşağıya indirerek büyükçe bir hücreye soktular. Polisler ayrılırken zanlılardan biri cesaret edip sordu. Bize ne olacak? Biraz bekleyin, başkomiserim söyleyecek. Polisler demir kapıyı üstlerine kapatıp da gidince zanlılar önce bir rahatladılar ama az sonra herkes de karamsarlık başladı. Ailemiz şimdi meraktan ölmüştür. Buradan telefon edip haber veremez miyiz? Babam buraya düştüğümü öğrense yüreğine iner adamın. Bizi niye tutuyorlar hala? Artık bıraksalar ya. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Süha, kayıtlarımızın olup olmadığına bakıyorlardır. Kimlerin bırakılacağına öyle karar verecekler, diye düşündü. Umarım kimliğini kullandığım çocuğun sabıkası ya da kaydı yoktur. Herhalde yoktur. Öyle bir adamın kimliğini verirler mi bana? Bizimkilerin işi belli olmaz ya. Yok canım, böyle bir sorumsuzluğa kimse göze alamaz. Hücrenin kapısı açıldığında aradan 2 saat geçmişti. 2 saat boyunca süren gergin bekleyiş, içeri giren polisin "Hadi bakalım toparlanın" sözleriyle sona erdi. Süha biraz rahatlamıştı ama yine de son anda bir aksilik çıkmasından korkuyordu. İndikleri merdivenleri yeniden çıktılar. Giriş katında 4 masanın karşılıklı olarak dizildiği genişçe bir salona girdiler. Masaların başında oturan adamlar dikkatli olanları süzüyordu. Sol taraftaki masada oturan sivil giyimli, ufak tefek, kel bir polis isimleri okuyarak tek tek kimlikleri vermeye başladı. Kimliğini alan dışarı çıkıp koridorda beklemeye başlıyordu. Anlaşılan hepsini birlikte serbest bırakacaklardı. Süha sabırsızlıkla sıranın kendine gelmesini bekliyordu. Ama onun ismini söylemiyorlardı. Herkesin işi bittikten sonra "Mehmet Özer" diye seslendi kel polis. Öğrenci kimliğindeki ismi buydu Süha'nın. Masaya doğru yaklaştı. Polis açık renk gözlerini kuşkuyla Süha'nın üzerine dikerek "Yanında başka kimliğin yok mu?" diye sordu. "Nüfus kağıdımı yitirdim. Çıkarana kadar bununla idare ediyorum. Bu kimlik çok kolay düzenlenebilir." "Hiç öyle şey olur mu? Okulda herkesin adına çıkarılıyor bunlar. Başka birinin bu kimliği alması olanaksız." "Böyle bir kimliği evinde sen bile düzenleyebilirsin. Üniversitenin bastırdığı bu kartı bulman yeterli." "Bilemeyeceğim. Belki de siz haklısınız. Ama bu benim kimliğim." Kel adamın gözlerindeki kuşku dağılmadı. Öteki masada oturan polislere döndü. "Arananlar listesindeki resimlerle bir karşılaştırın şu delikanlıyı. Bakalım bir şey çıkacak mı?" "İşte şimdi hapı yuttuk," diye geçirdi içinden Süha. "Mutlaka fotoğrafım vardır bunlarda." Ama aranan o kadar çok insan vardı ki hangi birine bakıp da onu tespit edecekler? Böyle düşününce sakinleşti. Belki de onu paniğe düşürerek açık vermesini bekliyorlardı. Masadaki polisler bir ellerindeki resimlere, bir Süha'nın yüzüne bakarak listeyi taramaya başladılar. Adamlar başlarını kaldırıp indiriyor ama Süha'nın fotoğrafını bulamıyorlardı. Yaklaşık 15 dakika geçti. Hala Süha'nın fotoğrafını bulamamışlardı. Kel adam, "Artık vazgeçin," demeye hazırlanıyordu ki kıvırcık saçlı, sarışın polisin Süha'yı korkuya boğan sesi sevinçle çınladı. "Bu o değil mi?" Masadaki polisler yüzünde avını kıstıran avcının keyfiyle elindeki fotoğrafı onlara doğru uzatan meslektaşlarına yaklaştılar. "Evet, benziyor," dedi kel polis. Ötekiler de bir resme, bir Süha'ya bakarak "Galiba o," dediler ama çok da emin değillerdi. Süha karşı çıktı. "Yanılıyorsunuz, o fotoğraftaki kişi ben olamam." "Senin adın Faruk Uraz değil mi?" "Faruk Uraz mı? Hoppala, bu da nereden çıkmıştı şimdi? Aptallar gerçekten de başka biriyle karıştırıyorlar beni," diye düşündü. Kafası iyice karışmıştı. Şimdi işin içinden nasıl çıkacaktı? Adamlara doğru yaklaştı. "Benim adım, bakın kimliğimde yazdığı gibi, Mehmet Özer. Babamın adı Bekir, evimiz Acıbadem Kumru Sokak'ta." Kel polis elindeki fotoğrafı alarak Süha'ya yaklaştı. Bir fotoğrafa, bir Süha'ya bakarak "Şimdi bıyıksızsın ama bu fotoğraf sana çok benziyor." Süha, "Bakabilir miyim?" dedi. Adam izin verdi. Gerçekten de resimdeki adam ona çok benziyordu. Ama kaşları daha kalın ve birbirine bitişikti. "Yapmayın, bu adamla benim ne alakam var? Bakın kaşlarına bakın, benimkilere benziyor mu hiç? Sonra bunun dudakları ne kadar etli, benimkiler ince." "Evet, kaşlar biraz farklı ama dudakları çok net göremiyoruz çünkü bıyıklar örtüyor. Üstelik bu adam oldukça esmer, ben kumralım." Süha polisi ikircime düşürmeyi başarmıştı. Adam elindeki resme bakarak uzun uzun düşündü. "Bundan emin olmanın tek yolu var. Ailenden birini alıp buraya getireceğiz. Gerçek o zaman açığa çıkacak. Eğer kimliğin doğruysa seni ona teslim ederiz." İşte şimdi mahvolmuştu. Gelen adam onu tanımayacak, hatta belki de eve gittiklerinde sahici Mehmet Özer'le karşılaşacaktı polisler. Kel polis kapının hemen yanında bekleyen meslektaşına dönerek "Dışarıdakileri serbest bırakın. Bir ekip de şu kimlikteki adrese gitsin. Oğullarının yanımızda olduğunu söyleyip babasını ya da başka bir yakınını alıp buraya gelsin. Bunu da aşağıya götürün. Hücrede beklesin," dedi. Sühai merdivenlerden indirmeye başladılar. Derinlerden uğultu halinde sesler geliyordu. Bu seslerin işkence görenlerin çığlıkları olduğunu anlamakta gecikmedi. Onu da aynı son mu bekliyordu? Merdivenlerden indikçe yoğunlaşan serinlikle birlikte korkusu da artmaya başlamıştı. Ona da işkence yapacaklardı. 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar açıktı bu. Üstelik iki kimlikli olması, polise onu konuşturmak için en vahşi yöntemleri istedikleri gibi uygulama olanağını verecekti. İki Mehmet Özer'den birinin eksilmesi hiç kimsenin dikkatini çekmezdi. Ayrıca Süha Danış'ın gözaltına alındığı resmi kayıtlara bile geçmemişti. Bu kentte her gece faili meçhul cinayetler işlenmekteydi. Süha Danış da pekala böyle bir cinayete kurban gitmiş olabilirdi. Polisler onu tek kişilik hücrenin karanlığına bırakıp gittikten sonra daha ayrıntılı düşünmeye başladı. Taşıdığı kimliğin sahte olduğunun anlaşılacağı besbelliydi. Aptalca iyimserliklere kapılmanın anlamı yoktu. Bu durumda ona iki seçenek kalıyordu. Ya polislere göz göre göre meydan okuyarak sahte kimliğinde ısrar edecekti ki en sert işkence yöntemlerine dayanma koşulunu zorunlu kılan bir seçenekti bu. Oysa işkenceye ne kadar dayanabileceğini kendisi de bilmiyordu. Ya da polislere gerçek kimliğini söyleyecek, örgütün onu terk ettiğini, bu yüzden böyle kıytırık bir kimlikle ortalıkta kaldığı yalanını savuracaktı. Elbette polisler bu yalana da inanmayacaklar ama hiç değilse zaman kazanacak, hatta polisleri evine götürerek gözaltında olduğunu babasına haber verebilecekti. Bu iki seçenekten başka bir çare aklına gelmiyordu. Ama dakikalar ilerledikçe bulduğu çözümler işkence korkusuyla belirsizleşiyor, ne yapacağını yeniden düşünmek zorunda kalıyordu. Kapı açıldığında korkuyla ayağa kalktı. Kapıyı açan polis, "Hadi gel bakalım, baban yukarıda seni bekliyor," deyince adamın kendisiyle dalga geçtiğini sandı. Ama polis ciddiydi. Belki de yukarıda bekleyen adam gerçekten de birinci şubede kendi çocuğunu bulmayı umarak gelmişti buraya. Öyleyse şu ana kadar şansı yaver gitmiş demekti. Ama az sonra Süha'yı görünce her şey açığa çıkacaktı. Tedirginlik içerisinde merdivenleri tırmanmaya başladı. Yine o giriş kattaki geniş salona geldiler. Ayakları geri geri gidiyordu. Girecekleri odanın kapısı kapalıydı. Yanındaki polis kapıyı vurdu. İçeri girdiler. Kel polisin masasının önündeki iskemlede 60 yaşlarında bir adam oturuyordu. Süha içeri girer girmez adamla göz göze geldi. Yüzünde anlamsız bir ifade belirdi adamın. Süha derin bir soluk alarak "İşte yolun sonu," diye düşündü. Ama adam birden ayağa kalkarak ona doğru yaklaştı. "Şükür Allah'ıma, meraktan ölmüştük," diyerek Süha'ya sarıldı. Süha aptallaşmıştı. Onunla oyun mu oynuyorlardı? Babası olmayan babasının omuzlarının üstünden kel polise baktı. Adamın yüzünde kuşku uyandıracak hiçbir belirti yoktu. "Sana kaç kere söyledim, ihmalkarlık yapma da şu nüfus cüzdanını çıkar," diye. Süha'nın sanki nutku tutulmuştu. Adama ne diyeceğini bilemiyor, şaşkın gözlerle bakıp duruyordu. Kel polis kimliğini uzatarak "Al bakalım," dedi. "Babanın dediğini de hemen yap. Yarın doğru nüfus müdürlüğüne gidip nüfus kağıdını çıkart." "Olur, yarın çıkarırım," dedi Süha sevinçle. Hala bu mucizeye inanamıyordu. Birinci şubenin kapısından çıkana kadar da hep birisinin çıkıp onları engellemesini bekledi. Ama kimse onlara karışmadı. Yaşlı adamla birlikte ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar binadan. Birinci şubenin bahçesini geçene kadar tek bir sözcük bile konuşmadılar. Dış kapıdan çıkınca Süha, "Bir taksiye binelim," dedi. Bir an önce buradan uzaklaşmak istiyordu. "Olur," dedi adam gülümseyerek. Hemen bir taksiye atladılar. "Karaköy'e gidiyoruz," dedi şoföre Süha. Sonra adama döndü. "Sizi Karaköy iskelesine bıraksam olur mu?" "Hiç zahmet etmeseydin, ben otobüsle giderdim." "Olur mu hiç? Bana bu iyiliği öz babam bile yapmazdı." Beşiktaş'a gelinceye kadar ikisi de sustu. Süha'nın kafasında hala kuşkular vardı. Yoksa kimliğini tespit etmişlerdi de onu izlemek için mi bu oyunu oynuyorlardı? Başına gelen olay öylesine şaşırtıcıydı ki bir türlü inanamıyordu. Sonunda dayanamayıp sordu. "Bana niye yardım ettiniz?" Adam dönüp Süha'ya baktı. "Sen Mehmet'i tanımıyor musun?" "Mehmet mi?" "Ha, kullandığım kimliğin sahibi. Hayır, tanımıyorum." "Ben seni onun arkadaşı sanmıştım. Neyse, önemli değil. Nasıl olsa sen de onun gibi birisin. Mehmet ölmeseydi şimdi senin yaşlarında olacaktı. Tek çocuğumuzdu bizim. 1979'un Nisan'ında öldürdüler oğlumu. Sinemaya gidiyorum," diye çıkmıştı evden. "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çocuk sinemada film izliyor sanıyoruz. Tıpkı bu akşamki gibi gece yarısı kapımız çalındı. Gelen polislerdi. Oğlumun öldürüldüğünü söylediler. Uğradığımız şaşkınlığı, yıkımı tahmin edemezsin. Önce inanmadık. Bizim çocuğumuz olamaz diye itiraz ettik. Adam bir nüfus kağıdı gösterdi bize. Evet, bu Mehmet'in kimliğiydi. İlk şoku atlatınca olayın nasıl olduğunu sordum. Duvara yazı yazarken kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu vurulduğunu söylediler. Şaşırmıştım. Çünkü Mehmet'in böyle olaylara karıştığını bilmiyorduk. Doğrusu biz de oğlumuzun bu işlere bulaşmasını hiç istemezdik. Sakındığın göze çöp batar diye bir atasözü var ya, meğer küçük oğlumuz bizden habersiz solcu olmuş da memleketi kurtarmaya kalkışmış. İnsan ne kadar yakın olmaya çalışsa da çocuğuyla arasındaki uzaklığı tümüyle kaldıramıyor. Oysa bana düşüncelerini anlatmasını, benimle tartışmasını o kadar çok isterdim ki. Arkadaşları onu polisin vurduğunu söylediler. Haklılar mıydı bilmiyorum. Katillerin bulunması için avukat tuttum. Savcılıklara, karakollara dilekçeler verdim ama bir sonuç alamadım. Oğlumun katillerini bulamayınca oturup onun kitaplarını okumaya başladım. Romanlar, şiirler, öyküler, felsefe kitapları, ne varsa hepsini okudum. Bazılarını anlamadım. Bazı konular bana çok yanlış geldi. Oğlumun neden yaşamını tehlikeye attığını öğrenmek istiyordum. Evdekileri okuyunca yeni kitaplar almaya başladım. O, insanların daha güzel bir dünyada yaşamasını istiyordu. En azından bu ideale inanmıştı. Ama böyle bir dünya kurulabilir miydi? Doğasında bencillik ve yıkıcılığı taşıyan insanoğlu birbirine elini kardeşçe uzatabilir miydi? Oğlum bu soruları sormadan inanmıştı ideallerine. Ben insanları tanıyordum. Onların içindeki kötülükle defalarca karşılaşmıştım. Bu yüzden hiçbir zaman onun kadar iyimser olamadım. Keşke yanılıyor olsam deyip onun ideallerini temsil eden örgüt ve partileri hala ilgiyle izliyorum. Bu akşam kapıyı açıp da karşımda polisleri görünce oğlumun öldüğü geceyi yeniden yaşamaya başladım. Polis tıpkı o geceki gibi "Mehmet Özer senin oğlun mu?" diye sordu. "Evet," dedim. İçimde ne tedirginlik vardı ne de korku. Yalnızca tuhaf bir heyecan duyuyordum. Nasıl olsa Mehmet ölmüştü. Bir kere daha onun vurulduğu haberini getiremezlerdi ya. Belki de katilini yakalamışlardı da onu söyleyeceklerdi. Ama polis, "Oğlun birinci şubede," deyince bir hoş oldum. Duyduğum heyecan giderek artıyordu. "Ne dediniz?" diye sordum adama. "Oğlunuz yanına kimliğini almayı unutmuş. Gelip onu teslim almanız gerekiyor," dedi. Adam öyle rahat konuşuyordu ki bir an Mehmet hiç ölmemiş gibi geldi bana. Sanki o hiç vurulmamış, götürüp onu Maltepe'deki mezarlığa vermemişiz, aradan 5 yıl geçmemiş de ben gidip oğlumu Azrail'in elinden alıp eve getirecekmişim gibi. Eğer oğlumu toprağa verirken son bir kez açıp yüzüne bakmamış olsam, belki de "Ölen oğlum değil başka biriydi," diyeceğim. Tövbe tövbe, yoksa Allah bir yanlışlığı mı düzeltiyordu? "Hemen geliyorum," dedim. İçeri girip ceketimi alırken hanım "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. "Bir iş çıktı, 1 saate kadar dönerim," dedim. İç yüzü açığa çıkıncaya kadar bu olayı öğrenmesini istemiyordum. Polis otosunda gelirken birinci şubede neyle karşılaşacağımı düşünüyordum. Oğlumun yüzünü gözlerimin önüne getirmeye çalışıyordum. Hep çocukluğu canlanıyordu gözlerimin önünde. Öldüğü çağlardaki yüzünü, bakışını, duruşunu bir türlü anımsayamıyordum. Zamanın sevgiyi nasıl tahrip ettiğini bir kez daha anlıyordum. Ama eğer oğlum oradaysa elbette tanırdım. Senin ürkek yüzünü görür görmez oğlum olmadığını anladım tabii. Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Ne kadar saçma da olsa oğlumun yaşadığını, birden onu karşımda göreceğimi umut etmek güzeldi. Önce sana kızdım. Oğlum olmadığını söylemek geldi içimden. O an benden yardım dileyen korku dolu gözlerini gördüm. Kendimi toparladım. Sen oğlum değildin ama onun gibi biriydin. Belki de en yakın arkadaşıydın. İçimde bir ses, "Bu çocuğu kurtar," dedi. İşte ben içimden gelen o sese uydum. 7. Bölüm. Süha, onu işkenceden kurtaran yaşlı adamı düşünürken Cem evinde Ali Rıza'nın konuşması sürüyordu. Ben, oğlumun ölüsünün dualanmasını isterken tarikat erkanına karşı durmak istemem. Eğer oğlumun böyle gömülmeyi hak edecek kadar kabahatli olduğuna inansaydım, sizin gibi ondan yüz çevirir, ölüsüne sahip çıkmazdım. İnkar edecek değilim. İsmail kusurludur. Kendini vurmuş olması bile büyük günahtır. Gel gör ki bu günahı bilmeden işlemiştir. Küçücük bir bebe yanacağını hiç düşünmeden nasıl elini ateşe sokarsa o da istemeden karşı durmuştur tarikat erkanına. Ama o duasız gömülmeyi hak edecek kadar büyük bir günah işlememiştir. Yok komşular, İsmail bunu hak etmemişti. Şimdi beni iyi dinleyin. İsmail'i anlatacağım size. İnanıyorum ki sözlerim bittiğinde İsmail'i anlayacak, onu inanmış bir talip olarak vereceksiniz toprağa. Veli Sofu'yu hepiniz bilirsiniz. Bu köyde iyiliğinin geçmediği kimse yok gibidir. Herkesin yardımına koşan, neşesini iyilikle besleyen bir insandı. Yalan bilmez, emeğine üşenmezdi. Sofuluğa herkesten sonra başlamasına karşın kısa sürede kendinden yaşlı sofulara yetişti. Onlar kadar saygı duyulur, sözü dinlenir bir ulu kişi oldu. Veli Sofu'nun iki kızı vardı ama hep bir oğlan çocuğunun olmasını isterdi. Cenab-ı Allah nedense ona oğlan çocuğu vermemişti. Belki de bu bir işaretti de o anlayamadı. Sofu olduktan sonra da Veli Sofu'nun çocuk isteği dinmedi. Büyük oğlum Hasan'ı öyle yüreği titreyerek öper koklardı ki bir baba olarak ben bile çocuğuma duyduğum sevgiden şüpheye düşerdim. Hazreti İbrahim'i de uzun yıllar çocuğu olmadığı için kendine çok yakın hisseder, zaman zaman kendini onun yerine koyardı. İkinci çocuğumuz doğduğunda bu çocuğun adı İsmail olsun dedi. Büyüğümüzdür dedik, onu kırmadık. Meğerse daha o günden İsmail'i yanına almayı düşünürmüş. 3-5 ay geçince bu çocuğu bize verin diye tutturdu. Önce kabul etmedik. Sen sofusun, çoluk çocukla uğraşacak çağı geride bıraktın. Hem kaynanam Zeynep Eci yaşlıdır, bakamaz dedik. Ama o, bir sofunun en büyük hizmeti insan yetiştirmektir diyerek bize karşı çıktı. Ne yaptık, ne söylediysek dinletemedik. İsmail sütten kesilince aldılar yanlarına. O gün daha dünmüş gibi gözümün önünde. Mayıs ortalarıydı. Soğuklar kalkmış, ılık bir mevsim başlamıştı. Ama dedesi İsmail'i alıp gittikten yarım saat sonra büyük bir fırtına kopmuştu. Bizim hanım gözyaşları içinde "Yanlış yaptık Ali Rıza," demişti. "Bunlar iyi işaretler değil." "Sen ne söylüyorsun Fatma? Neler iyi işaretler değil?" diye sordum. "Bahırın ortasında böyle fırtınanın çıkması hayra delalet değil Ali Rıza," dedi. "Sıkıntıyla böyle konuşuyorsun," dedim. "Mayıs ortasında fırtına çıkması görülmemiş iş değil ki." Günlerce sızlandı, dövündü ama sonunda boyun eğdi. Ne desin garip, bir yanda babası, bir yanda kocası, ona söz mü düşer? İster istemez rıza gösterdi. Dedesi İsmail'i alıp gitti ama akşam yatma vakti gelince ağlamaya başlamış. Yalvarmalar, yakarmalar, türlü oyunlar, hokkabazlıklar fayda etmemiş. Gece yarısı kapımız çalındı. Bir de baktık Veli Sofu. İsmail uslu durmuyor. İzin verirsen anası da bu gece bizde kalsın, dedi utana sıkıla. Ne diyeyim, razı oldum tabii ki. Epey böyle gece yaşadık. Sonunda alıştı İsmail onlara. Çok da iyi besleyip büyüttüler oğlumuzu. Belki de biz onlar kadar iyi bakamazdık. Ama keşke iyi bakamasaydık da İsmail yanımızda kalsaydı. Allah herkesin rızkını ayrı ayrı verirmiş. Abisi gibi o da büyürdü elbet. İsmail 11 yaşına bastığında Zeynep Eci Hakk'ın rahmetine kavuştu. Biz, baba istersen İsmail'i alalım dedik Veli Sofu'ya. Benim iki dayanağım vardı. Birini Hak aldı, ötekini de siz mi alacaksınız? Bana böyle bir kötülüğü nasıl yaparsınız diyerek azarladı bizi. Aslına bakarsanız ben İsmail'in orada kalmasından hoşnuttum. Biz İsmail'e dedesinden aldığı görgüyü, bilgiyi veremezdik. O ev İsmail için bir okuldu. Kısa sürede oturmasını, kalkmasını öğrenmiş, yeri gelince susan, yeri gelince konuşan, akıllı uslu bir çocuk olmuştu. Böyle bir oğlum olduğu için gurur duyuyordum. Hatta bir cem toplantısında Allah rahmet eylesin Hüseyin dedenin babası Haydar dede, "Çok şanslı bir insansın Ali Rıza Can," dedi. İsmail gibi bir evlat her kula nasip olmaz. Bu çocuğa iyi bak, onu gözet. Onda herkeste olmayan bir hikmet var. Sayenizde Haydar dede, dedim. Yok, bizim sayemizde değil. Bu çocuğun mayasında var. Eğer onda bu istek olmasaydı biz hiçbir şey öğretemezdik, dedi. Haydar dedenin bu sözleri beni nasıl sevindirdi bilemezsiniz. Gerçi köyde herkes İsmail'den memnundu. Ama bu sözleri Haydar dede gibi ulu bir kişiden duymanın başka bir manası vardı. Biz de İsmail'in her şeyinden razıydık. Sık sık eve uğrar, halımızı hatırımızı sorar, ihtiyacımız olduğunda yardımını bizden esirgemezdi. Sadece öteki çocuklara kıyasla biraz daha ağırbaşlıydı. Onların oyunlarına katılmaz, hep sakin bir köşe bulup düşüncelere dalardı. Bunda da bir kötülük yoktu ki. Sofulardan öğrendiklerini aklından geçiriyor diye düşünürdüm. İsmail delikanlılık çağına geldiğinde Veli Sofu iyice kocamıştı. Vaktinin büyük bölümünü evde geçiriyor, dışarıya pek çıkmıyordu. Haydar dedenin katıldığı sayılı cemlere gelebiliyordu ancak. Arada bir benim hanım yardımına gidiyordu. Oysa buna hiç gerek yoktu. Çünkü İsmail ona çok iyi bakıyordu. Derken İsmail'in askerliğe geldi çattı. İsmail'i yolcu ettiğimiz gün Veli Sofu, "Bu oğlumu son görüşümdü," diyerek bir ağıt tutturdu. "Bu kadar üzme kendini baba. 3 ay sonra izine gelir nasılsa," diyerek onu yatıştırmaya çalıştım. İsmail 3 ay sonra gelir gelmesine de beni burada bulamaz dedi. Böyle konuşma baba. Sen eski topraksın. Hepimizi eskitirsin dedim. Yok Ali Rıza, yok. Ben kendimi bilirim. Vakit geldi. Bak görürsün, çok sürmez bu iş, dedi. Söylediği çıktı. İsmail'in askere gitmesinden 7 gün sonra öldü. Kötü haberi duyar duymaz seyirttim, evine vardım. Sanki uyuyor gibiydi. Böyle nur yüzlü bir ölü hiç görmemiştim. Ne çenesi aşağıya düşmüş, ne de yüzü çarpılmıştı. İsmail'e durumu 2 ay sonra bildirdik. Bir sabah baktık, İsmail kapıda. Önce askerden kaçtı diye korktuk. İzin alarak geldiğini söyledi. Metanetli görünüyordu. Veli Sofu'nun nasıl öldüğünü, acı çekip çekmediğini sordu. Anlattık. Mezarın yerini sordu. Tarif ettik. Kalktı gitti. Bütün gün gelmedi. Mezarlığın yanından gelip geçenler onu dedesinin mezarının başında öylece oturur görmüşler. Eve akşam üzeri döndü. Söz dönüp dolaşıp yine Veli Sofu'ya gelince bizim hanım dayanamayıp ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun ana? Diye sordu İsmail. Neye ağlayacağım oğul? Dedene ağlıyorum. Deyince, dedemin nesini ağlıyorsun? Şu alemde kaç kişi onun eriştiği mertebeye varabildi? Dedem kendi ruhunu Hakk'ın ruhuna kattı. Artık o Allah'la birdir. Böyle büyük bir insana ağlanır mı? Ağlayacaksan öyle yüce bir kişiden ayrı düştük diye bize ağla, dedi. Gencecik bir çocuktan böyle hikmetli laflar duymak beni hem şaşırttı hem de sevindirdi. Hayranlıkla onun yüzüne baka kaldım. Veli Sofu bize büyük adamlık etmiş diye düşündüm. Oğlumuzu o kadar iyi yetiştirmiş ki genç yaşına karşın tıpkı alim bir sofu gibi her şeyi biliyordu. İsmail askerden gelince bizim eve taşındı. Yıllar önce ayrıldığı baba evine geri dönmüştü. İlk günler sanki anasının babasının evinde değil de yabancıların arasındaymış gibi tedirgin bir hali vardı. Sonra bu hali geçti. Eve alıştı ama hiçbir zaman bize anası babasıymışız gibi sıcak davranmadı. Aramızdaki bu soğukluğu kaldırmak için çok uğraştık. Olmadı. Onun babası Veli Sofu'ydu. Anası Zeynep Eci. Sonunda biz de durumu kabullendik. Veli Sofu'nun yerini dolduramayacağımızı anladık. İsmail vaktinin çoğunu tarlada belde geçirirdi. Akşam eve geldiğinde yemek hazır olur, hemen sofraya oturulurdu. Sofrada fazlaca konuşmaz, yemekten sonra yattığı odaya geçer, askerden getirdiği mor kaplı defterine bir şeyler yazar dururdu. Her akşam ne yazardı bu oğlan merak ederdim. Bir gün o tarladayken defteri sakladığı yerden alıp baktım. Fakat yazılardan hiçbir şey anlamadım. Kelimelerin hiçbirini tanımıyordum. Sanki başka bir dilde yazılmış gibiydi. Merakım daha da artmıştı. Sırasını bulup İsmail'e sormalı, işin aslını öğrenmeliydim. 2 gün sonra beklediğim fırsat çıktı. Birlikte çalıştığımız bir gün öğle yemeği için bizim tarlanın kenarındaki koyu gölgeli ahlatın altına oturduğumuzda sordum. Her akşam defterine bir şeyler karalar durursun. Neler yazarsın öyle saatler boyu İsmail? Suratı asıldı. Hiç, dedi sıkıntıyla. Ben üsteleyince, önemli bir şey değil. Sadece her gün düşündüklerimi not ederim baba, dedi. Tamam da bunu niye yaparsın? Dedem sağken pek çok mesele tartıştık, konuştuk. O ölünce sanki hepsi uçtu gitti. Hatırımda kalanların hangisi doğru, hangisi yanlış emin olamıyorum. Bu bana iyi bir ders oldu. Düşündüklerim kaybolmasın diye yazmaya başladım. Peki oğlum, o deftere yazdıkların hangi dildendir? Kaşları çatıldı. Defterime baktın demek. Ağzımdan kaçırmıştım bir kere. Durumu kurtarmak için. Anan senin yatağını toplarken bulmuş, dedim. Bana getirdi, ben de bakmış bulundum. Ne var bunda? Zaten gördüklerimden hiçbir şey anlamadım. O yazılar necedir? Hangi dilde yazdın sen o yazıları?